Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Bugün 286 ile 295'in arasını okuyacağız. Başlayalım uzatmadan. 6. Emma'yı görmek için yaptığı yolculuklarda Leon çoğu zaman eczacının evinde yemek yemişti. Kendisinin de nezaketen onu yemeğe davet etmek zorunda olduğunu düşünmüştü. Bay Homais, hay hay, seve seve demişti. Zaten bir parça kuvvet kazanmalıyım. Çünkü burada adeta kabuk bağladım. Tiyatroya, lokantaya gideriz, çılgınlıklar yaparız. Bayan Homais, kocasının atılmaya hazırlandığı belirsiz tehlikelerden korkuyordu. Sevgiyle mırıldandı. Ah zavallı dostum. E ne var yani? Eczanenin devamlı buharları arasında yaşamakla sağlığımı yeteri kadar mahvetmedim mi sanıyorsun? İşte zaten kadınlar böyledir. Bilimik skanırlar. Sonra da en meşru eğlencelere engel olmaya kalkarlar. Ne olursa olsun siz bana güvenin. Bugünlerde Rouen'e damlarım. Monakolara zıplarız. Dipnot: Monakolar 18. yüzyılda Monako prensinin armalarıyla basılan eski gümüş paraymış. Eskiden eczacı böyle bir deyimi kullanmaktan kaçınırdı. Şimdi ise en üstün zevk olarak kabul ettiği delişmen Paris'i tümle kendini olduğu gibi kaptırıyordu. Komşusu Madame Bovary gibi katibe başkentin gelenekleri konusunda meraklı sorular soruyor. Külüstür, afili, aynasız gibi sözler kullanarak gidiyorum yerine kirişi kırıyorum diyerek doğru dürüst kimseleri şaşırtıp hayran etmek için Külhan Bey ağzı ile konuşuyordu. Böylece bir perşembe günü Altın Aslan'ın mutfağında Homais'i yol elbisesiyle yani sırtında hiç kimsenin onun üstünde görmediği eski bir pelerinle görünce Emma şaşırdı. Eczacının bir elinde bavul vardı. Öbür elinde de dükkanın ayak tandırı. Halkı kaygılandırmaktan korktuğu için tasarısını kimselere açmamıştı. Belli ki gençliğinin geçtiği yerleri yeniden görmek düşüncesi onu coşturuyordu. Çünkü yol boyunca durmadan konuştu. Sonra gelir gelmez Leon'u araştırmak için hemen arabadan aşağı atladı. Avukat katibi her ne kadar kurtulmaya çabaladıysa da Homais onu büyük Normandi kahvesine sürükledi. Oraya genel bir yerde başını açmanın pek taşralı vari kaçacağını düşünerek şapkasını çıkarmadan büyük bir azametle girdi. Emma 3 çeyrek saat Leon'u bekledi. En sonunda çalıştığı yazıhaneye koştu. Bütün öğleden sonrasını da alnı cama dayalı her türlü tahminlerin içine dalarak onu ilgisizlikle suçlayıp kendini de zayıf davranması yüzünden çıkışarak geçirdi. Onlar ise saat 2'de hala karşı karşıya sofradaydılar. Büyük yemek salonu boşalıyordu. Sobanın palmiye biçimindeki borusu beyaz tavanda yaldızlı bir demet gibi kıvrılıyordu. Onların yanında da camın arkasında tam güneşin ortasında mermer bir havuzda küçük bir fıskiye gurulduyordu. Havuzda tereler, kuşkonmazlar arasında 3 tane uyuşmuş ıstakoz, hepsi yan üstü, yığın halinde yatan bıldırcınlara kadar uzanıyordu. Homais büyük zevk alıyordu. İyi yemekten, çok lüksle sarhoş olmasına rağmen genelde pomar şarabı onun duygularını az çok tahrik ediyordu. Romlu omlet belirince kadınlar üzerinde açık saçık düşünceler yürütmeye başladı. Her şeyin üstünde onu cezbeden asıl zerafetmiş. İyi döşenmiş bir odada zarif bir kadın elbisesine bayılırmış. Vücut kabiliyetlerine gelince parçadan pekala hoşlanırmış. Leon, umutsuzluk, üzüntü içinde duvar saatine bakıyordu. Eczacı içiyor, yiyor, konuşuyordu. Birdenbire Rouen'de pek yoksunluk çekiyorsunuz sanırım, dedi. Ne var ki sevgilileriniz pek uzakta oturmuyorlar. Öbürü kızardığı için de hadi hadi açık sözlü olun, dedi. İnkar edebilir misiniz ki Yonville'de? Genç adam kekeledi. Bayan Bovary'nin evinde hiç kur yapmıyor muydunuz? Kime? Hizmetçi kıza. Adam şaka etmiyordu. Ama Leon Gururu ihtiyattan üstün gelince elinde olmadan haykırarak itiraz etti. Zaten ancak esmer kadınlardan hoşlanırmış. Eczacı, ben de dedi. Onlar daha ateşli olurlar. Arkadaşının kulağını eğilerek de ona bir kadının ateşli olduğunu anlatan belirtileri bildirdi. Konuyu dağıtarak ırkla ilgili alanlara kadar uzandı. Alman kadını havai, Fransız kadını hafif meşrep, İtalyan kadını ihtiraslı olurmuş. Leon, ya zenci kadınlar diye sordu. Homais, o bir sanatçı zevkidir dedi. Garson, iki küçük fincan kahve. En sonunda Leon sabırsızlanarak, gidiyor muyuz dedi. Yes. Yalnız Homais gitmeden önce müessesenin sahibini görmek istedi. Onu tebrik etti. Bunun üzerine genç adam yalnız kalmak için işi olduğunu ileri sürdü. Homais, ya ben de geliyorum öyleyse dedi. Sokaktan giderken karısından, çocuklarından, onların geleceğinden, eczanesinden söz ediyordu. Eczanenin eskiden ne kadar kötü durumda bulunduğunu, şimdi eriştiği mükemmeliyet noktasını anlatıyordu. Blok otelinin önüne gelince Leon birdenbire ondan ayrıldı. Merdivenlerden yukarı tırmandı. Sevgilisini büyük bir üzüntü içinde buldu. Emma, eczacının adını duyar duymaz öfkelendi. Leon ise haklı nedenler gösteriyordu. Kabahat onda değilmiş ki, Emma, Homais'i tanımıyor muymuş? Leon'un bu adamın arkadaşını tercih etmiş olabileceğini nasıl aklına getirebilirmiş? Emma arkasına dönüyordu. Leon onu tuttu. Dizlerinin üzerine çökerek şehvet, yalvarma dolu bir bitkin tavırla beline sarıldı. Emma ayakta duruyordu. Alev alev yanan iri gözleri ona ciddiyetle hemen hemen korkunç bir şekilde bakıyordu. Sonra gözyaşları bu bakışları kararttı. Pembe göz kapakları indi. Emma ellerini bıraktı. Leon onları alıp dudaklarına götürürken bir uşak belirdi. Beyefendiyi beklediklerini bildirdi. Emma, gelecek misin diye sordu. Evet, ama ne zaman? Az sonra. Eczacı Leon'u görünce, bu bir oyun dedi. Bu ziyafetin canını sıktığını anladım. Kısa kesmek istedim. Hadi, bir doksa gidelim de birer kadeh garus içelim. Dipnot garus, tarçın, safran, Hindistan cevizinden yapılan bir kuvvet şurubu. Leon, yazıhaneye dönmesi gerektiğine yemin ederek bildirdi. Bunun üzerine eczacı, kağıtlar, adliye düzeni konusunda şakalar yaptı. Bırakın yahu, size kim engel oluyor? Cesur bir kimse olun. Biri doksa gidelim. Köpeğini görürsünüz, pek acayiptir. Katip hala ısrar edince Homais, ben de geliyorum, dedi. Sizi beklerken gazete okurum ya da ceza kanunu karıştırırım. Leon, Emma'nın öfkesinden, Homais'in gevezeliğinden, belki de öğle yemeğinin ağırlığından sersemlemiş, kararsız duruyordu. Durmadan, biri doksa gidelim, iki adım ötede, Malpolu sokağında, diyen eczacının büyüsü altındaymış gibiydi. En sonunda korkaklıktan, aptallıktan, bizi en sevimsiz işlere sürüklemişti.